Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İnsanların birlikte yaşayabilmelerinin ön koşulu, etkili bir iletişim sağlayabilmeleridir. İnsanların birbirleriyle iletişimi, konuşulan dil üzerine kurulmuştur. Dil olmadan, bir nesne veya olgunun ismi olmadan, o konuda düşünemeyiz, o konuda iletişime geçemeyiz. İletişim, bir bilginin, bir niyetin işaret dizgelerinden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ulaştırılmasıdır. Aynı dili konuşan insanlar kendi dilinden olan bir bildiriyi bile ancak belli koşullar altında anlayabilir. Örneğin, konuşan bazı sözcükleri hızlı, bazılarını yanlış söylüyorsa, konuşma aygıtında fizyolojik bozukluk varsa ya da dinleyenin duyma problemi veya ortamda dinlemeye uygun olmayan koşullar varsa, iletişim tam olarak gerçekleşemez. İletişimin doğru ve kurallı olabilmesi için konuştuğumuz dilin bilgilerini özümsememiz gerekir. Geçen hafta cümlenin dil bilgisinde yer alan asli ögelerini ele alacağımızdan söz etmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir cümlenin öznesi, etkili konuşmada ve yazmada dilin anlam yönünü ortaya koyan özelliklerden biridir. Konuşurken anlamı belirlemek için cümlenin öznesini vurgulu söyleriz. Özne, cümlede yüklemin bildirdiği eylemi ya da yargıyı gerçekleştiren ve üstlenen ögedir. Özne, bir kişi ya da birkaç kişiden oluşuyorsa yükleme, kim, kimler soruları, kişi dışında bir varlık, nesne ya da kavramsa yükleme, ne, neler soruları yöneltilir. Örneğin, şair bu şiirde kahramanlığı anlatıyor cümlesinde. Kim anlatıyor sorusunun cevabı, özne görevini yüklenen şairdir. Gerçek özne. İşi yapan kişi cümlede belirgin olarak varsa o kişi gerçek öznedir. Yükleme bakarak gerçek öznenin varlığını anlarız. Örneğin, Aysu bugün çarşıya gitmedi cümlesinde çarşıya gitmeyen Aysu'dur. Özne belirgindir. Ad cümlelerindeki özne daima gerçek öznedir. Sözde özne. Yüklemde bildirilen eylemi yapan değil, yapılan eylemden etkilenen kişi, varlık ya da kavramlardır. Kısacası, gerçek öznenin olmadığı cümlelerde asıl görevi, nesne olan sözcük, sözde özne üstlenir. Sözde özne, yalnızca yükleminde bir eylemin bulunduğu eylem cümlelerinde yer alır. Örneğin, evin duvarları bugün boyanmış. Boyama eylemini yapan belli değil. Gerçek özne belirtilmeyince başka ögeler özne görevini üstlenir. Duvarlar nesne iken bu cümlede özne görevini yüklenmiş oluyor. Boyacı evin duvarlarını bugün boyamış demiş olsaydık, özne boyacı olacağı için duvarları sözcüğü nesne olarak yerini koruyacaktı. Ortak özne. İki cümlede tek özne bulunabilir. Böyle öznelere ortak özne denir. Ancak iki farklı yargının tek özneye bağlanması kimi zaman yargılardan birinin özneyle uyum sağlayamaması sonucunu doğurur. Bu anlatım bozukluğuna özne eksikliği adı verilir. Bütün at ve at soylu sözcükler cümle içinde özne görevinde bulunabilir. Kimi durumlarda ara söz, özneyi açıklamak amacıyla kullanılır. Bu kullanıma açıklamalı özne denir. Eylemsilerin yer aldığı çeşitli söz grupları ve tek başına eylemsiler cümlede özne görevi yapar. Birden çok yüklemi bulunan cümlelerin aynı olan öznesi ortak öznedir. Yani birden çok yargı içeren sıralı bağımlı cümlede aynı özne başka başka yargılar oluşturmaktadır. Örneğin, Ayhan eşyalarını topladı, bavulunu aldı, kapıyı kilitledi, arabasına bindi. Aynı eylemleri birden çok kişi, birden çok özne gerçekleştirmişse yine ortak özne söz konusu olabilir. Örneğin, biz bugün hem sinemaya gittik, hem parkta oturduk, hem de bir arkadaşa uğradık. Bu cümlenin öznesi ortaktır ama sadece bir kişi değildir. Biz yerine ben, Ali ve Ayşe de denilebilirdi. Gizli özne. Cümlede öznenin kendisi belirtilmemiştir. Türkçe bağlantılı bir dil olduğu için eklerden yararlanılarak yazıda ve konuşmada söylemek istediklerimizi kolayca anlatırız. Örneğin, kitabı okudum cümlesinde okuma eylemini yapan belirtilmemiştir. Yükleme, okuyan kim diye sorduğumuzda birinci tekil kişi zamiri ben olduğunu görürüz. Ben kitabı okudum dersek de cümlede gerçek özneyi belirtmiş oluruz. Gizli özne olmaktan çıkar. İnsan hayatındaki önemli konulardan biri de birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Birey, belirli bir konuyu, üzüntüyü, sevgiyi, düşünceyi, inancı ve kültürü bir kişiye ve topluluğa dil yoluyla veya başka yollarla aktarabilmek ister. İletişimin temel görevlerinden biri de bilginin aktarılmasıdır. Bu nedenle eğitimin ve öğretimin önemi büyüktür. Dil, iletişimde en kısa ve etkili yoldur. Çünkü insan kendisini dille ifade eder ve karşısındakini en kolay dil yoluyla anlar. Dolayısıyla dili doğru ve etkili kullanmanın ilk şartı konuştuğu dile hakim olabilmektir. Bu da dilin kurallarını ve dil bilgisini iyi bilmekle gerçekleşir. Haftaya dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.